Ayrım 12, sayfa 110. Şahika A.J. Cronin. Doktor Manson, yarın ve öbür gün gidebilirsiniz. Görüyor musunuz, işte ben asistanlarıma böyle yardım ederim. Yarın sizin işiniz için kurulla konuşurum. Andrew kurulla kendisi de konuşabilirdi fakat artık lafı uzatmadı. Kahvelerini salonda içtiler. Bayan Lillywhale'in söylediğine göre fincanlar elle boyanmıştı. Lillywhale altın bir kutu içinde sigara ikram etti. Doktor Manson, elinize alın da şuna bir bakın. Hastalarımdan birinin hediyesi. Ağır değil mi? 20 sterlin kıymetinde. Saat 10'a doğru Doktor Lillywhale güzel cep saatine baktı. Zaten o bilhassa kendisine ait olan cansız şeylere bile sevgiyle bakardı. Manson bir an onun saat hakkında bilgi vereceğini sanmıştı fakat o başka bir şey söyledi. Benim hastaneye kadar gitmem gerekiyor. Bu sabah düşük mide ameliyatı yaptım. Benimle gelip hastaneyi görmek ister misin? Andrew heyecanla doğruldu. Tabii Doktor Lillywhale, çok memnun olurum. Davete Christine katılınca kendilerine kapıda el sallayan Bayan Lillywhale'e veda ettiler. Otomobil önce ana caddede yavaşça ilerledi, sonra sola saptı. Lillywhale'in düğmeyi çevirerek farları yaktı. Çok kuvvetli bir araba değil mi? Fazlalık olarak bilhassa yaptırdım. Christine alçak bir sesle sordu. Herhalde çok pahalıdır değil mi doktor? Evet öyle, bana tam 30 şiline mal oldu. Andrew gözlerini karısının gözlerinden kaçırarak kendini kenara doğru çekti. Biraz sonra Lillywhale arabayı durdurdu. Hastane kırmızı kiremitlerden yapılmış bir binaydı. Sağlam yapının önünde iki tarafına taflanlar ekilmiş, çakıl taşları olan bir yol uzanıyordu. İçeri girdikleri zaman Andrew'un gözleri parladı. Bu küçük, modern binada hemen hemen bir hastanenin ihtiyacı olan her şey vardı. Lillywhale'in ameliyathaneyi, röntgen odasını, kırıkların alçı yapıldığı odayı, iki havadar koğuşu gezdirirken Manson düşünüyordu. Burada her şey fevkalade. Blaine ile aralarında dağlar kadar fark var. Allah'ım, hastalarımı burada iyi edeceğim. Hastaneyi gezerken başhemşire ile tanıştılar. Bu uzun boylu, çıkık kemikli bir kadındı. Christine aldırış bile etmedi. Andrew soğukça selamladı. Fakat Lillywhale'in karşısında hayranlıkla eğildi. Hemşire burada ihtiyacımız olan her şeyi buluyor değil mi? Kurula söyledik mi her şey halloluyor. Düşük mideli hastam nasıl? Çok iyi Doktor Lillywhale. Âlâ. Biraz sonra görmeye gelirim. Christine ile Andrew'u kapıya kadar götürdü. Evet Manson, bu hastaneyle çok övünüyorum. Buraya sanki kendi malım gibi bakıyor. Bana kızmayın olur mu? Evinizi bulabilir misiniz? Çarşamba günü döndüğünde bana telefon et. Belki seni anestezi için çağırabilirim. İki genç bir süre sessizce yürüdüler. Sonra Christine Andrew'un koluna girdi. Genç kız sordu. Ne düşünüyorsun? Andrew Christine'in karanlıkta gülümsediğini hissediyordu. Ondan çok hoşlandım. Çok sevdim onu. Hemşireye dikkat ettin mi? Neredeyse doktorun eteklerini öpecekti. Çok mükemmel bir hastane. Yemek de çok güzeldi. İkisi de cömert insanlar. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Niçin maaşımızın 1/5'ini verecekmişiz? Bana pek dürüst bir hareket gibi gelmedi. Hem nedense bu işlere burnumu sokmamam için adeta beni uyardı. İki gün için izin istediğine çok iyi ettin. Fakat sevgilim, sahiden nasıl eşya alacağız? Paramız bile yok. Genç adam sanki bir sır gizliyor gibi konuştu. Beklersen görürsün. Şehrin ışıkları şimdi arkalarında kalmıştı. İkisi de acayip bir sessizlik içinde Vailby'e doğru yaklaşıyorlardı. Genç kızın Andrew'un koluna girişi genç adamı derin bir şekilde etkiliyordu. Vücudunu bir anda büyük bir aşk dalgası yalayarak geçti. Gelecekteki sıkıntıları cesaretle, gülümseyerek karşılayan bu genç kızı düşündü. bir maden köyünde kendisiyle evlenmiş, ıssız dağ yollarından geçerek, bu gece ikisinin düğün yatağı olacak tek kişilik bir yatağın bulunduğu, yarı boş eve gelmişti. Çünkü kendisini seviyor, güveniyor ve inanıyordu. Evet, genç kıza çalışmasıyla inancının doğru olduğunu ispat edecekti. Tahta köprüyü geçtiler. Küçük derenin akarken çıkardığı sesler kulaklarına güzel bir melodinin nameleri gibi geliyordu. Andrew cebinden anahtarı çıkartarak kapıyı açtı. Hol karanlıktı. Delikanlı kapıyı kapatarak genç kıza doğru döndü. Karısının yüzünü belli belirsiz görebiliyordu. İnce vücudu müdafaasız bekliyordu. Andrew kollarını yavaşça kızın beline doladı ve acayip bir şekilde fısıldadı. "Sevgilim, ismin ne?" Genç kız hayretle cevap verdi. "Kristin." "Kristin ne?" "Kristin Manson." Dudakları yavaş yavaş delikanlıya yaklaştı. Andrew artık tamamen kızın ılık nefesini dudaklarında hissediyordu. Ertesi gün öğleden sonra tren Paddington istasyonuna girdi. Andrew ve Kristin bu bilmedikleri şehirde perona indiler. Andrew heyecanla sordu. "Görüyor musun? Belki çıkış kapısında bekliyorlardır." Elinde katalog olan bir adamı arıyordu. Andrew yolculukları sırasında planının ne olduğunu anlamıştı. İhtiyaçlarını Blaney'den ayrılmadan önce hesap etmiş, Londra'daki antika döşeme şirketiyle mektuplaşmıştı. Bu çok büyük bir müessese değildi fakat temiz ve özel olarak kurulmuş bir ticaret yeriydi. Müessesenin gönderdiği mektubun cebinde olduğunu biliyordu. Fakat aslında delikanlı memnuniyetle bağırdı. "Hah işte." Üzerinde parlak mavi elbise ve melon şapka olan keyifsiz görünüşlü bir adam, sanki bir öğrenci gibi elinde büyük yeşil bir katalog tutuyordu. Acayip bir telepatiyle kalabalık yolcular arasından sıyrılarak yanlarına doğru yaklaştı. "Doktor Manson mısınız efendim?" "Bayan da Bayan Manson mı?" Şapkasını çıkartarak ilave etti. "Ben müesseseyi temsil ediyorum. Bu sabah telgrafınızı aldık efendim. Otomobil dışarıda bekliyor. Size bir pro ikram edebilir miyim?" Taşıtlarla dolu sokaklardan geçerlerken Andrew göz ucuyla elinde tuttuğu ve hala yakılmamış proya baktı. "Bugünlerde yolculuklarımızın çoğunu otomobille yapıyoruz. Herhalde iyi bir şey. Tren paramıza dahil olmak üzere bütün yol masraflarını müessese çekiyor." Yolculukları sırasında bazen şaşırmış halde, bazen de heyecanla bakınarak büyük caddelerden geçtiler. Sonunda mağazaya geldiler. Burası her ikisinin de umduğundan daha gösterişli bir mağazaydı. Vitrinde birçok cam tabak ve pirinç eşya duruyordu. Şoför otomobil kapısını açarak dükkana girmeleri için yol gösterdi. Kendilerine kalkık yakalı, redingot giymiş olan yaşlı bir tezgahtar karşıladı. Adamın dürüst görünüşü Andrew Prince Albert'i hatırlattı. "Bu taraftan efendim. Bu taraftan madem. Biz bir doktora hizmet etmekten bilhassa gurur duyuyoruz. Londra'nın en iyi doktorlarına hizmet ettik ve onların bizden memnun kaldıklarına ait lütfen gönderdikleri takdirnamelerini aldık. Evet Doktor Manson, arzunuz nedir?" Mağazanın içinde bir aşağı bir yukarı giderek kendilerine mobilyaları gösteriyordu. Hepsinin de fiyatları çok fazlaydı. Her eşyaya verilmiş olan isimleri sayıyordu. Tudor, Jaco, Ben Louises. Fakat gösterdiği eşyalar ya fazla cilalı yahut yaldızlıydı. Kristin daha fazla endişelenerek dudağını ısırdı. Bütün gücüyle Andrew'un bu feci eşyalarla evlerini doldurmaması için dua etti. Prens Albert arkasını dönünce yavaşça fısıldadı. "Sevgilim, hepsi berbat." Delikanlının dudakları sert bir çizgi halini aldı. Birkaç eşyaya daha baktılar. Sonra Andrew satıcıya çıkıştı. "Siz bana baksanıza. Biz uzak yerden eşya almaya geldik. Dikkat edin, eşya diyorum. Bu çeşit eski püskü şeyler değil. Andrew kontraplaktan yapılmış portatif bir dolaba sertçe parmağıyla dokundu. O zaman bütün tahtalar büyük bir gürültüyle yıkıldı. Satıcı şaşırmıştı. Andrew'un söyledikleri doğru olamazdı. Adam yutkundu. Fakat doktor, size mağazamızın en güzel eşyalarını gösteriyorum. Öyleyse en fenalarını, elden düşme eski eşyalarınızı gösterin. Adam bir an durdu. Sonra, eğer bunları sana satamazsam benim kazancım ne olur bu işte? Diye mırıldanarak çekip gitti. 4 dakika sonra kırmızı yüzlü kısa boylu bir adam onlara doğru geldi. Sertçe sordu. Ne istiyorsunuz? Ucuz, iyi cins, elden düşme mobilya. Adam Andrew'a dik dik baktı. Hiçbir şey söylemeden onları tavana kadar elden düşme eşyalarla dolu olan serin bir bodruma götürdü. Kristin bir saat kadar tozlar ve örümcek ağları arasından ayırarak sağlam bir sandık, güzel, sade görünüşlü bir masa ve çuval yığınlarının altında bir iskemle buldu. Bu sırada Andrew, kısa boylu adamla inatla pazarlık ediyordu. Sonunda listelerindeki eşyalar tamam oldu. Yüzü gözü kirlenen Kristin yukarı çıkarlarken sevinçle Andrew'un kolunu sıkarak fısıldadı. Tam istediğimiz şeyler. Adam onları yukarı kattaki bir büroya götürerek üzerinde müşterilerini memnun etmiş bir satıcı edasıyla sipariş defterini açtı. Kısmet bu kadarmış, Bay Isaac dedi. Bay Isaac burnunu kaşıdı. Sararmış yüzünün aksine parlayan gözlerle sipariş defterini kontrol etti. Doktor Manson, özür dileriz. Size taksitle satamayacağız bunları. Gördüğünüz gibi hepsi de elden düşme mallar. Biz bu şekilde iş yapmıyoruz. Kristin sarardı. Fakat Andrew sert bir şekilde iskemlelerden birine oturdu. Hayır Bay Isaac, yapıyorsunuz. Hem mektubunuza da yaptığınız yazılı. Mektubun arkasında en üstte yeni ve elden düşme eşyalar uygun fiyatla satılır diyor. Bir an sessizlik oldu. Kırmızı yüzlü adam Bay Isaac'in kulağına eğilerek bazı şeyler söyledi. Kristin, kocasının inatçılığını ve düşüncesizliğini gösteren birkaç nezaketsiz kelimenin geçtiğini duydu. Bay Isaac kendini zorlayarak gülümsedi. Evet Doktor Manson, istediğiniz gibi olacak. Fakat sakın size kolaylık göstermediğimizi iddia etmeyin. Hastalarınıza ne kadar ikram yaptığımızı anlatın. Smith, hemen faturayı yapın. Yarın da ilk iş olarak Doktor Manson'a postalayın. Teşekkür ederim Bay Isaac. Bay Isaac konuşmayı bitirmek için ilave etti. Tamam. Eşyalarınız cuma günü evinizde olacak. Kristin bürodan çıktı. Fakat Andrew iskemlede oturmaya devam etti ve yavaşça sordu. Evet Bay Isaac, şimdi bizim tren paralarımız ne olacak? Bu soru büroda bir bomba etkisi yaptı. Kırmızı yüzlü Smith sanki damarları çatlayacakmış gibi bakıyordu. Isaac haykırdı. Aman Allah'ım, ne demek istiyorsunuz yani Doktor Manson? Sizinle bu şekilde iş yapamayız. İş iştir ama ben sizin yüzünüzü taşıyacak deve değilim. Tren parasıymış. Andrew merhametsizce cebinden cüzdanını çıkarttı. Hafifçe titreyen sesi ölçülüydü. Bay Isaac, bende bir mektubunuz var. İngiltere ve Galden 50 sterlin üzerinde alışveriş yapan müşterilerinizin tren paralarının ödeneceği yazılı. Isaac sertçe çıkıştı. Fakat size daha önce de söyledim. Aldığımız mallar sadece 55 sterlin tutuyor ve hepsi de elden düşme. Bay Isaac, mektubunuzda. Boş verin benim mektubuma. Bu şekilde iş yürümez. Ben sizin gibi müşteriyi hayatımda rastlamadım. Biz insan gibi konuşabileceğimiz nazik, genç evli çiftlere alışığız. İlk önce Bay Klepp'e hakaret ettiniz. Bay Smith sizinle iş yapamadı. Şimdi de gelmiş tren parası isteyerek beni tehdit ediyorsunuz. Sizinle iş yapamayız Doktor Manson. Kendinize başka yerde eşya arayın. Kristin gözlerinde büyük bir korkuyla yalvarır gibi Andrew'a baktı. Her şeyi kaybettiklerini görüyordu. kocası olacak adam ellerine geçen fırsatı ukalalı yüzünden mahvetmişti. Fakat Andrew genç kadını aldırmıyormuş gibi sertçe cüzdanını katlayarak cebine koydu. Öyleyse pekala Isaac, size iyi günler dileriz. Fakat şunu unutmayın ki bu hastalarım ve arkadaşlarım tarafından duyulduğu zaman mağazanız için hiç de iyi bir reklam olmayacak. Çünkü benim çok tanıdığım var. Bu yaptıklarınız kısa zamanda etrafa yayılacak. Bizi Londra'ya kadar nasıl getirttiğinizi, tren paramızı ödeyeceğinizi yazdığınız halde sözünüzü nasıl tuttuğunuzu. Yeter yeter. Ne kadar sizin bilet paranız? Bay Smith çabuk verin. Çabuk çabuk. Sakın mağazamızın verdiği sözü tutmadığını söylemeyin. İşte alın. Memnun oldunuz mu? Teşekkür ederiz Bay Isaac. Çok memnun olduk. Eşyaları cuma günü bekliyoruz. İyi günler Bay Isaac. Manson sertçe adamın elini sıktı ve Kristin'i kolundan tutarak kapıya doğru yürüdü. Dışarıda kendilerini getiren otomobil bekliyordu. Andrew mağazanın tarihinde verilen en büyük emir gibi haykırdı. Şoför efendi, müze oteline çek. Araba derhal hareket ederek Bloomsbury'ye doğru yol almaya başladı. Kristin'in kızgınlığı yavaş yavaş geçerek Andrew'a doğru sokuldu. Ah sevgilim, her şeyi fevkalade idare ettin. Tam elimize geçen fırsatı kaybettiğimizi sandığım an, delikanlı başını salladı. Çene kemikleri sertçe oynuyordu. Sadece başlarının derde girmesini istemiyorlardı. Sonra bana söz vermişlerdi, hem de yazılı olarak. Gözleri ateş saçarak genç kadına döndü. Para için kavga etmedim sevgilim. Bunu herhalde anlamışsındır. Şartlarına uymadıkları için yaptım. İnsanlar verdikleri sözü tutmalı. Ben de inadıma verdikleri sözü hatırlattım. Hele elime tutuşturdukları proje ne dersin? Bütün işleri güçleri göz boyamak. Kristin sevinçle mırıldandı. Neyse, sonunda istediğimiz şeyleri aldık ya. Andrew başını salladı. Sinirden o kadar kızgın bir haldeydi ki durumun komikliğini bile fark edemiyordu. Fakat oteldeki odalarına çıktıkları zaman durumun tuhaflığını anladı. Bir sigara yakarak yatağa uzandı. Saçlarını tarayan genç kadını seyrederken ansızın kahkahalarla gülmeye başladı. O kadar güldü ki Kristin de ona katıldı. Kasıklarını tutarak soluk soluğa konuştu. İhtiyar Isaac'in yüzündeki ifade o kadar komikti ki, genç kadın ilave etti. Hele yol paralarını istediğin zaman. Sizinle iş yapamayız. Yeniden kahkahalarla gülmeye başladı. Ben deve değilim. Hay Allah, deveymiş. Kristin yanaklarından yaşlar akarak Andrew'a döndü. Fakat bana en komik gelen şey, durmadan mektubunuz yanımda diyordun. Ben senin mektubu evde döşemenin üzerinde bıraktığını biliyordum. Manson yerinden doğrularak dikkatle genç kadına baktı. Sonra kendini hızla yatağa fırlatarak yeniden kahkahalarla gülmeye başladı. Kendini kontrol edemeyerek başını yastıklara gömüyor, durmadan gülüyordu. Kristin titreyerek, yüzü gülmekten acıyarak Andrew'un yanına geldi. Artık gülmemesini, daha fazla gülerse kendisine fenalık geleceğini söyledi. Daha sonra kendilerine gelince tiyatroya gittiler. Andrew, Kristin'e seçme hakkını verdiği zaman genç kadın Jean d'Arc isimli temsile gitmek istediğini söyledi. Bütün hayatı boyunca Bernard Shaw'un bir eserini görmeyi çok arzu etmişti. Manson kalabalık tiyatroda Kristin'in yanına oturduğu zaman sahneyle çok az ilgileniyordu. Temsilden sonra oyunu çok tabii bulduğunu söyledi. Bu şovda kendini ne sanıyordu yani? Eseri seyreden genç kadının büyülenmiş yüzünden ansızın bir ışık yanıp söndü. Bu onların beraber gittikleri ilk tiyatroydu. Fakat son olmayacaktı. Andrew gözleriyle karanlık tiyatroyu kontrol etti. Belki ileride bir gün buraya yine gelirlerdi. Hem de şu karşıdaki localardan birine. Şimdiden o geceyi görür gibi oluyordu. Herkes üzerinde açık yakalı bir gece elbisesi olan Kristin'e ve kendisine bakarak fısıldaşacaktı. İşte şu akciğer hastalıklarını yeni bir usulle tedavisini bulan Doktor Manson. Andrew hayallerinden güçlükle ayrılarak antrakta Kristin'i dondurma aldı. Sanki hiçbir şeyi umursamaz gibiydi. Dışarı çıktıkları zaman kendilerini bu büyük şehirde tamamen kaybolmuş gibi hissettiler. Tiyatrodan dağılan kalabalık, otobüsler, caddelerde yanan ışıklar onları şaşırttı. Andrew kendine güvenir bir halde elini kaldırarak bir otomobil çağırdı. Kendilerini bu bilmedikleri şehirde otellerine götüren taksiye neşeyle bindiler. Londra'dan sonra Ebrolow'un serin rüzgarı perşembe sabahı işine başlamak için Whaleweave'den aşağı doğru yürüyen Andrew'un yüzüne çarpıyordu. Genç adam içinde derin bir ferahlık sezdi. Daima planlı bir şekilde yapacağı iş şimdi önüne serilmiş, başlaması için kendisini bekliyordu. Batı muayenehanesi beyaz tuğlalardan yapılmış, yüksek kemerli bir yapıydı. Binanın orta kısmı bekleme odası olarak kullanılıyordu. Burası bir bölme ile ayrılarak dispanser yapılmıştı. Yukarı katta iki konsültasyon odası vardı. Birinin üzerinde Dr. Urquhart yazılıydı. Diğerinin üzerinde daha yeni yazıldığı anlaşılan esrarengiz bir isim okunuyordu. Dr. Manson. Daha şimdiden kendisine değer verildiğini görmek Andrew'u çok heyecanlandırdı. Fazla büyük olmayan odasında güzel bir masa, hastaları muayene etmesi için üzeri deri kaplı bir kanepe vardı. Dışarıda birçok hastanın kendisini beklediğini görmek genç adamın gururunu okşadı. Doktor Urquhart ve eczacı Geç ile tanışmadan önce işe başlamaya karar verdi. Dizim incindi. Andrew adamı muayene etti. Hakikaten dizinin çıkık olduğunu gördü. Çalışamaz diye rapor verdi. 12. ayrımın sonu, sayfa 120.